Ayrım 5.
Artık bütün gözler batı sınırını çizen tepelerdeydi. Duanın davetine gelen bulutun ikizi oradan sıyrılınca ki ikindi namazından az sonraydı, kasaba şöyle bir sallandı. Buğday pazarı bir kışla avlusunu andırırdı. Etrafı dükkanlarla çevriliydi. Beş sokak beş kapı gibiydi. Dükkanların çoğu bu beridekilerinde biri dışında hepsi tek katlı, en baştakinin ikinci katı da damacıların kahvesiydi. O yandaki dükkanların toprak damları, yaz aylarında açık duran kahve pencereleri önünde bir sokak gibi uzardı. Kasabanın dama şampiyonu Nalbant Mustafa Efendi, iki yenip iki yenildiği tek rakibi ceza reisine her yenilişinden sonra ''Reis bey, hadi yola çıkıver, hörsün geçer'' demeyi huy edinmişti. Reis bey de zaten o desin demesin yenilince pencereden dama atlar, serk Dorian'ını çekiştire püfleye damları üç aşağı beş yukarı gidip gelirdi. Aşağıdan onu böyle gidip gelirken gören zahireciler keyiflenir, ''Bak bak lan, Mustafa Efendi yine yıkmış reis bey'i'' derlerdi. Reis bey gene arşınlıyordu damları. Ama içeridekilerde de aşağıdakilerde de o eski keyif nerede? Reis beyin yenilişine en çok sevinen Allah bilir ha Rıza Efendi'dir. Ama onun gülümseyişi bile buruk. Derken reis bey pencereye geldi ve Mustafa Efendi diye seslendi. Var mısın bir daha? Mustafa Efendi tadını çıkarmak istiyordu. Nazlandı. Sonu gelmez be reis bey dedi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış dedi. Ama sonunda da madem ki çok isten havasın kalmasın buyur dedi. Birinci oyun pata kaldılar. İkinciyi reis bey aldı. O zaman da pencereden dama çıkmak Rıza Efendi'ye düştü. Rıza Efendi sevmesine severdi reis beyi. O bir yana gönülden bir saygısı da vardı. Ama reis bey onun için eninde sonunda yağmurun ve yağmur beklemenin ne demek olduğunu bilmeyenlerden, bilmeyecek kadar olanlardan, asıl asıl bunu umursamayanlardan birisiydi. Yağmur duasına gelmemişti o. İçi dalgalanmamış, gözleri Mustafa Efendi'nin gözleri gibi amin derken dolu dolu olmamıştı. Bu yüzdendi bir besmele çekip bükülerek pencereden dama atlayışı hırsını yatıştırmak için. Ve çıkar çıkmaz da damların öbür ucundaki Deli Yakup'u gördü. Deli Yakup batıya doğru gökyüzüne bakıyordu. Rıza Efendi ise o yana değil, inadına inadına pazar yerine baktı. Aşağıda bir takım adamlar, kimi elleri pantolon cebinde, kimininkilerse arkalarda bağlanmış ama hepsi de sünepe sünepe gidip geliyorlardı. Dipteki sağ karşı köşeyi yapan iki katlı kümet tabipliğinin önünde dört Kürt köylü, iki genç adam, biri hasta iki genç kadın, içine şilte serili, yaysız Tatar arabalarının az ötesinde donmuş gibi oturuyor, doktoru bekliyorlardı. Araba hayvanlarının koşumları çözülmüş, başlarına yem torbaları geçirilmişti. Ve doktor Fazıl Bey belki de Kenan Bey'deydi. Rıza Efendi aralarında bir tek kelime bile konuşmadan hep orada oturan köylülere dalıp gitmişti. Birdenbire onların kımıldandıklarını gördü, telaşlanmışlardı. Önemli bir şeyler olmalıydı. Kapıldığı merakla sağa sola bakındı. Bu sefer de pazar yerinden geçenlerin yürüyüşlerindeki değişikliği gördü. Herkese bir şeyler oluyordu. Deli Yakup'a baktı. Yakup dirseklerini büküp omuzlarına kadar kaldırdığı ellerini sallayıp duruyordu. Yüzünü ikiz kayaya doğru çevirmişti. Rıza Efendi de oraya baktı. Kül rengi, morumsu bulut hızla yayılıp kasabanın üstünü kaplıyordu. Kısa sürede ovanın üstünü de kapladı. Ortalığı esmerleştirdi. Yakup şimdi saraya tutulmuş gibiydi. Yalnız elleri değil, artık bütün vücudu titriyordu. Pazar yerindeki ağaçların neftileşen yaprakları da birdenbire ürperip titremeye başladı ve yağmur damlaları seyrek, iri ve patır patır düştü. Hemen arkasından da evvel bahar aylarındakileri andıran kuvvetli bir gök gürültüsü, dere özünün derinliklerinde gümbür gümbür yankılandı. Kudret topu. Öyle derlerdi buna. Rıza Efendi de içinden kudret topu diye geçirerek kelime-i şehadet getirdi. Sonra çok geçmedi bir gürültü, bir kıyamet, bahar sağanaklarını andıran bir yağmur boşanıverdi. Ortalık iyice karardı. Sanki akşam olmuştu. Pazar yerindeki insanlar saçak altlarına kaçtı. Esnaf dükkanlarının önüne çıktı. Karşıdan karşıya geniş el kol hareketleriyle bağıra çağıra konuşuyor, şakalaşıyorlardı. Bir ara meydanın karşısındakiler elleriyle damı gösterip gülüşmeye başladılar. Duvar dibine sinen Rıza Efendi gösterilen yere baktı ve Yakup'u görerek o da gülmeye başladı. Gülmekle yetinmedi. Eğilip başını pencereden kahveye uzattı. ''Şuna bakın bir Allah sen, deli oğlana bakın.'' dedi. Yakup ceketini, mintanını, içliğini çıkarmış, belden yukarısı çırılçıplak, ellerini havaya kaldırmış, başını geriye atmış, bağrını yağmura vermiş bir heykel gibi sessiz ve kımıldamadan duruyor. Herkes pencerelere üşüştü, güle konuşa onu seyretti. Yakup da neden sonra bir bacanın dibine dürüp büküp koyduğu giysilerini aldı. Bir koşu geldi, pencereden kahveye atladı. Nefes nefeseydi. Ortada durdu. Etrafa bakındı. Gülüyordu ama hırslı hırslı, bir devle güreşmiş ve yenmiş gibi. Sonunda dedi diyeceğini, hem de bağırarak, belediye konağını işittirmek hırsıyla. Sal şimdi çayın suyun İreis Bey ananın apış arasına. Ve hızla döndü, öte berisi koltuğunun altında, yarın yarıya çıplak merdivenleri ikişer üçer atlaya atlaya çıkıp gitti. Ama artık gülmeyenler, hatta surat asanlar da vardı kahvede. Yakup'un sözlerini ilk elden bayılanlar bile çabucak toparlandılar. Ortaya bir sessizlik çöktü. Camları ve saçakları döven yağmur ve derenin ötelerinde çakan şimşeklerle onların ardından gelen gök gürültüleri bütün bütün belirginleşti. İlk davranan Rıza Efendi'ydi. Deli olan işte ne olacak dedi. Ardından da avurtlarını çiğneyip duran Gülbeyazların dedesi Asım Ağa'yı daha da yatıştırırım umuduyla ekledi. Şükür Allah'a. Ne var ki umduğu gibi olmadı. Asım Ağa zehir gibi bir gülümseyişle taşı gediğine koydu. Rıza ile ne oğlum, rahmete mi şükreden, yoksa şu itin deliliğine mi bek anlayamadım. Konu artık önlenemezdi. Belediye reisi Gülbeyazların damadı pancar tarlaları ve sebze bahçeleri kavrulurken çayın ve taş oluğun suyunu, sırayı, hakkı bırakıp hısım akrabanın tarlasına, bahçesine saldı. Ha acık da anamın bahçesine diyen deli Yakup'ta alay etti. Sıra bizdeydi diyenleri dinlemedi. Direnen ve gürültü patırdı edenlerin arasından çavuşu hırpalattıkları oldu. Kaymakam Bey'e şikayet etmeye kalkışanlar da karşılarında kayınbiraderini, fırka muhtemedini yani Asım Ağa'nın oğlunu buldu. İşe jandarma da karıştırıldı. Kupderlerin deli Yakup ardında bu hikayeyi bırakıp gitmişti. Rıza Efendi ocakçıya seslendi. Len Sakar, bir çay yap bana. Ve geçip Asım Ağa'nın karşısındaki peykeye, Nalbant Mustafa Efendi'nin yanına oturdu. Tane tane konuşuyordu artık. Asım Ağa, affına mağruren derin, biz neye şükredeceğimizi iyi kötü biliriz. Bunu sen de bilin. Soracığıma biz değeceğimizi demesini de biliriz. Deyemeyeceğimizi de elinde elisi akıllısı dedi de ya sevinmeyiz. İyi mi Asım Ağa? Hafifçe öne doğru eğilmiş, gözlerini dikmiş cevap bekliyordu. Asım Ağa başını çevirdi, yağmuru seyretmeye başladı. Bırakmadı mı Rıza Efendim? Asım Ağa, Asım Ağa sana derin, iyi mi diye sorarım. Asım Ağa'nın yerine bir başka yetmişlik Hacı İsa konuştu. İyi iyi, üsteleyip durma gari mumcu. Ekledi de, rahmet yağmadıysa Reis Bey'in ne kabahati var? Çay serçe barnağa kadar kaldıydı. Kime yetsin? Yetene yetti emme. Bunu Rıza Efendi değil, Asım Ağa ile Hacı İsa'nın bulunduğu peykiden kalkıp karşıdakine, Rıza Efendilerin yanına geçen iri yarı bir delikanlı söylemişti. Rıza Efendi ona, sen karışma Recep'in oğlu dedi. O da başını çevirip somurttu. Bu arada oralı değilmiş gibi ama hiçbir sebep yokken oturdukları iskemlelerden veya peykelerden kalkıp iki dolandıktan sonra yer değiştirenlere, o yandan bu yana geçenleri olmuştu. Bir iki kişi de sıvışır gibi çekip gitmişti. Rıza Efendi Rahmi ile yeni fırka için konuştuklarını hatırlayıverdi ve korku yandıran bir tedirginlik duydu. Bu yer değiştirmeler, bu yan yana oturup dururken karşı karşıya geçmeler, inanıyordu ki farkına bile varılmadan yapılıyor ama yapılıyordu, önlenemiyordu. Bunlar acaba gelecek günlerin ve fırkacılığın nasıl olacağını, ne olacağını gösteren belirtiler miydi? Ve bu karşı karşıya gruplaşmaların önlenemezliği acaba sadece suyun paylaştırılmasından mı doğuyordu? Yoksa su örneklerden bir örnekten mi ibaretti de suya böyle hükmedişim daha bir yığın benzeri mi vardı? Yani serbest fırkaya karşı duyulan ve gösterilen ilginin büyüklüğü bu yüzden miydi? Kalktı. Merdivene doğru yürüdü. Sakar ardından seslendi. Rıza emmi, çay hazırdı. Durdu. Dönmedi ama. Yo lan Sakar, havasım geçti. Bir isteyen içsin, bana yaz. Yürüdü. Bu sefer de Nalbant Mustafa Efendi konuştu. Rıza lan, hacık daha duruver, rahmetin hızı dinsin. Rıza Efendi durdu. Üstelik başını çevirdi. Gülümsedi de. Ben de onun için acele ederim ya. Şöyle bir çaya düşmüş gibi ıslanayım, Yakup gibi. Bayağı haset etmişim deli köpeğe. Bal gibi bir meydan okuyuştu bu. Kimi duymazlıktan geldi, kimi hoşuna gittiği belli olsun istedi, kimi de çene kemiklerini oynattı. Dışarı çıktığı zaman yolların kıyısından günlerin, haftaların tozu toprağıyla kızıl sarıya bulanmış seller akıyordu. Fıkır fıkır ve şakrak mı şakrak. Yağmur bir süre daha yağdı. Sonunda gök yoruldu, bitkin düştü. Ne şimşek ne yıldırım. Ortalığı saran barut rengi aydınlık açıldı, açıldı, kül rengine döndü. Derken gökyüzünde o da çatladı. Ürkek de olsa pembeler, maviler, sarışınlıklar belirdi. Rıza Efendi'nin içini ve bütün kasabayı bahar günlerinin Allah'a minnet ve şükran duyuran huzuruyla güveni doldurdu. Rıza Efendi çarşı boyunca selamlaşmaların düne ve sabaha göre ne kadar değiştiğini fark etti. İnsanlar sanki o insanlar değildi, değişmiş, canlanmışlardı. Sesleri cıvıldıyordu. Sokak aralarında paçalarını diz kapaklarına kadar sıvayıp akmaya başlayan ırmaklarda koşuşan çocuklar gördü. Oluklardan yağmur suyu toplayan genç kızlar, yaşlı kadınlar gördü. Asım Ağa'yı da kahveyi de unutup gitmişti. Onu demiş, şunu demiş, yok şöyle demiş. Rıza Efendi Deli Yakup'un sözlerini kimsenin umursamayacağını bilirdi. Gerçi ona arada bir kendisinin de adam akıllı öfkelendikleri olmamış değildir. Zira oğlanın deliliği, hiç de sevimsiz olmayan bir coşkunluk, bir sözünü sakınmazlık ve aşırı mı aşırı bir içi dışı birlikti ve yeri gelmiş Rıza Efendi'nin de tepesini attıran sözler patlatıvermiştir. Ama öfkesi Asım Ağa gibi yönelmezdi Yakup'un laf çarpmasına gülenlere. Yakup'la görürdü hesabını. Sus lan deli köpek derdi. Haddini bil derdi. Senin bellediğin gibi değil o derdi. Kısacası bunlara benzer bir şeyler der, haklıysa açıklamaya çalışır, haksızsa uzatmaz, tövbe tövbe diye susar somurturdu. O zaman Yakup da ya öpeyim elini Rıza'yım bir de barışalım der ya da gül oynaya kaçar giderdi. Ve neresinden bakılsa onun Yakup'u öfkelenmeleri en kabadayısından bana bir çay yap len sakarla o da çay yarılanmadan geçer giderdi. Üstelik bu yalnız onun için değil, aşağı yukarı bütün çarşı ahalisi için belirtileri değişik değişik de olsa böyleydi. Bunun içinde Rıza Efendi yaşına başına saygıda kusur etmediği Asım Ağa'nın kendisine yönelen öfkesini bir türlü anlayamıyordu. Eve giderken unuttuğu o olayı daha sonraları doluya koydu almadı, boşa koydu dolmadı ve bir türlü ayıp ettim diyemedi. Söylediklerinden pişmanlık duyamadı. Sonunda büyük de büyüklüğünü bilmedi dedi. Oysa Asım Ağa'nın ona saldırışı boşuna değildi. Rıza Efendi bunu anlayacaktı. 5. Başka Bulutlar. Cuma günü yağmur duasından sonra Rahmi Kenan Bey'e bir çayın içelim ağabey demişti. Doktor anladı ve arka çıktı. Ne iyi olur. Üçü Kenan Bey'in yazıhanesine böylece gittiler. Bunu ve orada 2 saate yakın oturduklarını da bilmeyen kalmadı. Neler konuşmuşlardı? İşte bunu kimse bilmiyordu. Onların ağzını yoklamaya kalkışacak çıkmazdı. Kâşifi zorlayan çok oldu ama ondan da bir şey sökemediler. Böylece de her şey Çarıkçı'nın veliye kaldı. Veli ise sorularına karşılık olan susmalardan, terslemelerden, zaten herkesin kestirmekte olduğuna ekleyecek bir şey çıkaramadı. Fırkı işini konuşmuşlar lan oğlum besbelli işte dedi. Fazla olarak da kimine mumcunun oğlu girecekmiş fırkaya, girmiş bilen. Kimine ise yo lan girmeyecekmiş, deli mi o diye fısıldadı. Asım Ağa girecekmiş, girmiş bilen dediklerindendi. Asım Ağa için de serbest fırkaya girmek, gülbeyazların itibar ve şerefine karşı çıkmak, ona kastetmek demekti. Ve Asım Ağa ayrıca Rahmi'nin Rıza Efendi'ye danışmadan, danışmak ne kelime, Rıza Efendi istemeden böyle kararlar verebileceğini sanmıyordu. Ailenin büyüğü Rıza Efendi'ydi çünkü. Üstelik Rahmi'ye babalık da etmişti o. Oysa Rıza Efendi Rahmi'nin duadan sonra Kenan Bey'le birlikte gidip saatlerce baş başa konuştuğunu o gün bilmeyen birkaç kişiden birisiydi. Dua biter bitmez banka yönetim kurulunun başkanıyla, torlakların büyük damadıyla konuşmak için Enginli'deki un fabrikasına gitmiş, geceyi de orada geçirdikten sonra cuma ertesi günü yatsıya doğru dönmüştü. Ve kahvedeki olayın, yağmurun, ertesi günü demirciler arastasında akranı ve mahalle arkadaşı Güdük Hamdi Usta ile dükkanın önünde laflarken yanlarına Asım Ağa geldiği zaman da o üçlü konuşmadan habersizdi. Ağa'yı görmezlikten gelmek istedi ama öteki selam verip geçmekle yetinmedi, yanlarına geldi. Muhabbetiniz gür olsun dedi. Hamdi Usta söz alışkanlığı buyur edince de nazlanmadı. Hadi bir acı gayfeni çeyin. Dükkana girdiler. Asım Ağa demirci ocağının karşısındaki keçe serili peykeye daha tam yerleşmeden ve o değil denmiş yani kahvedeki atışmanın arkası değilmiş hatta o atışma hiç olmamış gibi başlayıverdi. Hayırlı uğurlu olsun Rıza oğlum. Rıza Efendi bir şey anlayamadı. Bağışla Asım Ağa bilemedim neyi kutladığını. Asım Ağa manalı manalı güldü. Esah mı lan? Vallahi kız gelin etmem, oğlan evermem, mal mülk de almadım. Yok sen paçalının kuluçkaya yatışını mı kutlan sen? Asım Ağa gülüşünü koruyamadı. Hadi hadi dedi, 7 mahalle duydu, bir benden mi saklan? Gözlerini büsbütün dikerek ekledi. Fırkaya giriyormuşsunuz. Rıza Efendi gerçekten şaşırdı. Yardım ister gibi Hamdi Usta'ya baktı. Sonra da öfkelenir gibi oldu. Vabalın boynuma havarım yok. Şöyle bir düşündü. Rahmi giriyorsa onu bilmem. Asım Ağa kallavi fincanı bıyıklarıyla sakalının arasına gömdü, kahveyi keyifle öpürdetti. Rahmi sana danışmadan girecek öyle mi? Şuna beklen güdük, çocuk kandırır sanki. Rıza Efendi'nin benzi kararır gibi oldu. Çene kemikleri oynadı. Hamdi Usta anlamıştı, araya girmek istedi. Rahmi'yi bilmez gibi konuşma Asım Ağa. Bırakmadı Rıza Efendi ama. Dur sen Hamdi dedi. Sonra da elindeki fincanı pencerenin pervazına bıraktıktan sonra öne doğru eğildi. Senin Mahmut her işini sana danışıp da mı yapar? Tekmil babalı savabı sana mı yani? Sen istedin diye mi muhtemet oldu? Sen istemesen olmayacak mıydı? Ne aklımız erer senin benim fırkı işlerine ki kalkıp onlara akıl verecekmişiz? İp kopmuştu. Öfke ötekine de sıçramıştı. Asım Ağa'nın elindeki fincan şıkırdayıp duruyordu. Saygısıza bak lan, buban yaşındayım ben. Ne bağırın yüzüme karşı lan? Ayıp ayıp. Rıza Efendi doğrulup kapıya yönelmişti. Tıpkı kahvedeki gibi durdu. Gergin gergin gülüyordu. Saygıyı da ayıbı da bilirim ben Asım Ağa. Emme dediğinden başka bir ayıp daha bilirim ben. Er sözüne ve de babala inanmamak da ayıptır. Benim sözüme inanmayanın ben nesine saygı gösterecekmişin? Dükkandan çıkarken Hamdi Usta'nın peykeden kalkıp örse doğru yürüdüğünü gördü. Ama azıcık olsun rahatlayamadı. Yolunu değiştirdi. Kunduracılar arastasından geçerek züccaciye, incik, boncuk, koku, kuka satanların çarşısına saptı. Oğlunun dükkanına girdi. Hala burnundan soluyordu. Lan Süleyman, git Rahmi Ağa'na haber ver. Akşam ekmeğini biz de yiyeceğiz. Hiç oturmadan çıktı. Önce dayısının, ondan sonra da kayının dükkanına uğradı. Onlara da yatsıdan önce bize gelin dedim. Dayısı, hayrola diye sormuştu. Halk fırkasına kayıtlıydı o. Rıza Efendi'nin cevabı, hayır mı şer mi ben de bilmem. Konuşunca görürüz oldu. Yemekten önce kadınlar Rıza Efendi'nin eşi ve geliniyle Güldane sofrayı hazırlarken sokağa bakan odada pencerenin önündeki sedirde oturuyorlardı. Rıza Efendi köşe minderine bağdaş kurmuştu. Rahmi ortadaydı. Ayaklarını sarkıtmıştı. Rıza Efendi ona rahat otursene dedi. Sonra da konsolun yanındaki iskemlede oturan oğluna döndü. Süleyman dedi. Lambaların gazına bir bakıver. Süleyman çıktı. Fırkaya mı girdin sen? Geldiğinden beri ilk defa bakıyordu yüzüne. Rahmi meseleyi anladı, güldü. Yok daha öyle bir şey. Gireceğin mi? Rahmi hızla kalktı. Yanına gitti ve kucaklayıverdi onu. Ben de iki günden beri bir konuşsak bu işi deyip dururdum. Ama Rıza Efendi her zamanki sıcaklığını bulamıyordu. Konuşacağız dedi bu gece. İyi oldu öğrendiğim. Başka bir şey konuşmadılar. Yemekte de öyle. Her zamanki gibi sesli besmelelerle başlayan yemek her zamankinden de sessiz geçti. Çocuklar bile konuşmaya heves bulamadı. Rıza Efendi, çok şükür ya Rabbi'den sonra büyük kızına, gayfeler az beklesin kız nimet dedi. Gelecekler var. Dayısına kapıyı kendi açtı. Onu kendi karşıladı. Biz şöyle oturalım diye sofadan dört basamakla çıkılan misafir odasına götürdü. Çok geçmedi, kayınbirader de askerden yeni dönen oğlu ve eşiyle geldi. Kadınlar ve çocuklar bahçe tarafındaki oturma odasındaydı. Erkekler bir süre hal hatır sormakla, havadan mahsulden konuşmakla oyalandılar. Rıza Efendi ile dayısı Vahit Bey konuşuyor, ötekiler susuyordu. Vahit Bey bir iki defa Rahmi'ye tek kelimelik cevaplar gerektiren sorular sordu. Nimet kahveleri getirdi. En son kocasına buyur edip gitti. Rıza Efendi de ancak o zaman kahvelerden ilk yudumlar alınırken konuyu açtı. Beni iyi dinleyin. Hepiniz biliyorsunuz son zamanlarda bir fırka lafıdır gidiyor. Yok açılmış, yok açılacakmış, yok filan girmiş, filan da girecekmiş. Şimdi siz bize ne bundan diyeceksiniz? Emmi bildiğiniz gibi değil. Daha böyle eşittim. Rahmi de girmiş. Hem de kimden eşittim? Gülbeyazların Asım Ağa'da. Ve bir de Rahmi'nin kendinden eşitelim diye hepinizi buraya topladım. Girmek girmemek eğim olur kötü mü konuşup görüşelim bir karara varalım dedim. İşte damadım, işte de oğlum. Ben hiçbir kimseye girme diyecek değilim. Emme yine de böyle mühem işlerin hısım akraba arasında konuşulup görüşülmesinde hayır vardır derim. Sen neden dayı? Dayı Vahit Bey hem halkçı hem de belediye meclisinde üye. Pek doğru konuştun Rıza dedi. Rahmi Bey oğlumuz yeni fırkaya girecekse bu iş hiç haberimiz olmadan olsaydı ne yapacağımı bilemezdim. Şaşırır kalırdım. Gerçi Rahmi Bey oğlumuz beni de bacanağını da bayramdan bayrama arar emme olsun. Benim de yeğenim nihayetinde. Düşün şimdi sen. Yeğenimi küt diye karşımda buluvermişim. El alemi ne diyeceği bir yana benim yerimde sen olsan ne yapardın? Ben ne yapacağımı bilemezdim. Dedim işte şaşırır kalırdım. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Rahmi başı hep önüne eğik, dayısına bakmadan ve sessiz gülüşüyle her Rahmi Bey oğlumuz da göz uçlarını daha da kırıştırarak dinliyordu. Dayısı ona diplomayı aldıktan sonra onun dava vekili yazıhanesine ortak olarak girmeyi kabul etmeyişinden beri hep Rahmi Bey oğlumuz der. Bacanak yani dayısının kayın hikayesine gelince uzundur o hikaye. Rahmi bacanağını yani öğretmen Sami'yi artık bayramdan bayrama da görmek istemiyor. Konuşurken dayının dona baktığı yok. Odada sadece ikisi varmış gibi hep büyük yeğenine doğru konuşuyordu. Verdiği arada fincanını dikkatle salladı. Son yudumu emerek içtikten sonra da öylece sürdürdüm. Peki düşünmüşsün, konuşuruz. Eğer Rahmi Bey oğlumu serbest fırkaya girmekte kararlıysa. Elinde tuttuğu fincanı koyacak bir yer arar gibi yaptı. Süleyman kalkıp aldı onu. Yeteri kadar bekleten dayı da o zaman sözünü tamamladı. Kararlıysa ben de Mahmut Bey'den izin ister, fırkadan çıkarım. O zaman da kimse çıkıp dayı yiyen karşı karşıya geldi diyemez. Rıza Efendi'nin gümüş tabakasına uzanmış Kibar Ali bafra kağıdına tütün sarıyordu. Rıza Efendi konsolun üzerindeki karpuzu ve haznesi çağlı yeşili üzerine pembeli sarılı koyu yeşili lambanın ışığına dalıp gitmişti. En küçüğü 20'sini geçmiş delikanlılar görüp görmedikleri belli değil ama dimdik büyüklerine bakıyorlardı. Sessizliği neden sonra Rıza Efendi bozdu. Ne diyorsun sarı? Rahmi gülüverdi. Ha bir de sen deyiver de Rahmi Bey oğlumuz diye koltuklarım iyice kabarsın be emmi. Ama çabucak dönüş yaptım. Koca dayım hepimiz anladık işte. Bana resmen fırkaya girme diyor. Sana söyledim emmi. Ben daha karar vermiş değilim. Sahiden iyi oldu bu toplantı. Zaten danışacaktım ya. Haydi deyiver fikrini. Söz düşerse yani izin verirseniz biz de konuşuruz. Rıza Efendi deminden beri oynayıp durduğu paketi bırakmış, çıkardığı bir sigarayı evirip çeviriyordu. Kendisi de farkına vardı bunun. Rahmi'yi uzattı. Duman et. Rahmi aldı. Ama kendi bafra madeniyle değiştirdi. Elinde kibrit, ayakta dayının sigara kağıdını dişleyip yapıştırmasını bekliyordu. Bu iş tamamlanmıştı. Dayı gelip cebinden çıkardığı kehribar ağzına taktı sigarasını. Rahmi de o zaman çaktı kibriti. Dayı başı yana çevirip sağ ol dedi. Rahmi kendi sigarasını da yakmıştı. Rıza Efendi de bu merasimin bitmesini bekliyor olmalıydı. Rahmi yerine otururken dayımın fırkalı olduğunu şimdi öğrenmiş gibiyim diye başlayıverdi. Meğer hiç aklıma gelmezmiş. Çoğu serbest fırka lafı çıkmasaymış bir ben mi? Kimin aklına gelirdi? Hani harman yerinde top oynayanlar çıkmış ya, ha o yeni yetmeler, benzetmek gibi olmasın. Ha fırkacı olan 8-10 kişi, kendilerini bir kendileri bilirdi. Emme şimdi, şimdi iş değişti gari. Ortalığa bir fırka daha çıktı ya, iş şimdi Altın Kalem Mahallesi ile Eski Kale Mahallesi'nin çoğu bizim zamanımızdaki Sapantaşa kavgasına dönecek. Biz yendiydik, yok biz yendiydik olacak. Onun gibi kafa göz patlamaz inşallah ya, bir bizdir, sizdir zıtlaşması alıp gidecek. Bana öyle gelir hani. Eskerlik yıllarımdan bilirim ben. İttihatçılar, itilafçılar dönemi geri gelecek. Halkın bir kısmısı halkçı, bir kısmısı serbestçi olacak. İnanmayana derim. Cız şuraya, unutma bu dediğim olacak. Buraya kadar ortaya konuşuyordu. Burada birden Rahmi'ye dönüverdi. İyi dinle şimdi sarı. Bundan sonra diyeceklerim bizim içindir de ondan dinle derim. Halk ikiye bölündü gitti diyelim. Tut ki biz de bir yana geçtik. O zaman ne olacak? Halkçı olsak serbestçiler, serbestçi olsak halkçılar karşımıza geçecek. Bizim işimiz sırf halkçılarla mı yoksa serbestçilerle mi? Hadi senle dayım avukatlığımızı, ben de haşk eşyacılığımla zahireciliğimi bir yana koyduk diyelim. Emme bir panga kurmuşuz iyi kötü, o ne olacak? Milleti bir edip torlağın pavlikalarını alalım deriz, o ne olacak? Şehre elektrik verelim deriz, o ne olacak? Harlaktan içecek su getirelim deriz, o ne olacak? Farkına varmadan yine bir sigarayla oynamaya başlamıştım. Gördü ve paketine koyduktan sonra tabakayı, yenice paketini, kibriti dayısına doğru daha da itti.